Vahiy kitabının 6. bölümünde önemli bir dönüm noktasına geliriz. Denir ki Amerika'da 66 nolu karayoluyla yolculuk ederken birçok bölge geçildikten sonra Arizona'ya varırsınız. Bu bölgede bir yerde kıtayı bölen bir hat vardır. Bu hatta oluşturan ırmağın batı tarafına bir tahta parçası attığınızda bu tahta parçasının akımın etkisiyle Pasifik Okyanusu'na kadar gideceği söylenir. Aynı tahta parçası doğu tarafına atıldığında ise Meksika körfezinden Atlantik Okyanusu'na ulaşır. Dolayısıyla burası iki tahtayı birbirinden çok farklı noktalara götüren önemli bir durumu oluşturur. Vahiy kitabının 3. ve son önemli bölümü kendimizi cennette bulduğumuz 4. bölümde başlar. Yuhanna göğe alınmıştı ve biz de onunla birlikte cennetteki şeyleri görmeye başlarız. Ancak üzerinde topluluk ya da kilise yazılı bir şey görmeyiz çünkü bunlar yeryüzünde kullanılan adlardır. Bununla birlikte 24 ihtiyarı görürüz. İhtiyarlar bir şekilde oraya gitmek zorundaydılar ve şimdi orada Mesih'le birlikte topluluğu temsil ederler. Vahiy'in 6. bölümünden itibaren yeryüzündeki topluluktan söz edilmez. Kitabın sonunda topluluktan gelen bir davet vardır ancak bu yaşadığımız bugüne göndermede bulunmaktadır. Vahiy'de düzgün bir sıra izlenir ve bizim de Petrus'un peygamberlik kuralını izlememiz gerekir. 2. Petrus 1. bölüm 20. ayet. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Yani hiçbir peygamberliği tek başına ele alıp yorumlayamazsınız. Her peygamberliğe bir sistem ya da programın bir parçası olarak bakılmalı ve diğerleriyle uyum içerisinde olmalıdır. 6. bölüme gelene kadar birçok kişi Yuhanna'nın Vahiy kitabını bize belli bir sıraya göre verdiğini unutur. Yuhanna Vahiy 1. bölüm 19. ayette şöyle dedi. Bunun için gördüklerini, şimdi onları ve bundan sonra olacakları yaz. İlk olarak yüceltilmiş Mesih'in yeryüzündeki ışığı yanar durumda tuttuğu kandilliğin ortasında yüce başkâhin olarak görkemli bir şekilde görünümü vardır. Daha sonra şimdi olanlar, yani bu topluluğun yeryüzündeki varlığını Pentekost gününden İsa Mesih'in gelişine üst kattaki odadan gökyüzüne tüm tarihiyle temsil eden yeni topluluğu görürüz. Bundan sonra olacakları da yani meta tauta dediğimiz topluluğun yeryüzündeki süresi 3. bölümde bitmiştir. Yuhanna 4. bölümün başında iki kez meta tautayı kullanır. O bunu amilyanistler denen 1000 yıllık dönemi şu anda yaşadığımızı düşünen ve vahiye tarihsel açıdan yaklaşanlar için yapar. Dolayısıyla 4. bölümün başında Yuhanna'nın bize gösterdiği bundan sonra olacaklardır. 4. ve 5. bölümlerde Yuhanna ile birlikte cennetteydik. İlk gördüğümüz bir tahtı ve Rab İsa oradaydı. O Yahuda oymağının aslanıydı ve Tanrı'nın sağında oturmuş, düşmanlarının ayaklarının dibine serilmesini bekliyordu. Aynı zamanda da kuzudur ve ilk gelişi de vurgular. Aynı zamanda kurtarıcı olan kuzu, yeryüzündeki işlerin de belgesi olan 7 mühürlü kitabı alma hakkına sahiptir. Rab İsa'nın bu dünyayı yargılama yetkisi olan varlık olduğunu hatırlatmak isterim. Onun yargılama yetkisi yalnızca beden almış Tanrı olmasından değil, aynı zamanda da başarmış olduğu işten ileri gelir. Yeryüzünü o yaratmıştır ve bu da onu hak sahibi kılar. Aynı zamanda dünyayı da kurtarmıştır ve 5. bölümde de ona kurtarıcı olarak tapınılır. Hem yaratıcı hem de kurtarıcı olduğundan yeryüzünü yargılama yetkisi yalnızca ona aittir. Yeryüzünü yönetme gücüne sahip olan da yalnızca odur. Yeryüzünde yargıç olmak isteyen küçük ama kibirle dolu insan bu durumda ne olacak? Size şunu açıkça söylememe izin verin. Yargılama yetkisi sadece Rab İsa Mesih'indir. Bizler küçük insanlar onun düzeyine ulaşmadıkça yargılama konumunda olamayız. Bizim yapmamız gereken Tanrı'ya bakmaktır. Yeryüzündeki adaletsizliğin nedeni insanların birbirini yargılamaya çalışmasından kaynaklanmaktadır. Yetki ise İsa Mesih'tedir. 5. bölümün sonunda betimlenen de budur. Şimdi 7 mühür açılacaktır. 6. bölüme gelirken sahne yeryüzüne bakar. Doğal olarak da şu soru akla gelir. İnanlar topluluğu gittiğinde yeryüzünde ne olacak? O zaman büyük sıkıntı dönemi başlayacaktır ve bu da Vahiy 6. bölümden 18. bölümün sonuna kadar temel konuyu oluşturur. 7 mühürün açılması 8. bölümün 1. ayetine kadar özellikle de 6. bölümün konusudur. 7 mühür büyük sıkıntı dönemini başlatır. Rab İsa'nın mühürleri açmasıyla ortaya 4 at çıkar. O dönemde şehit olanları ve yaklaşan gazap gününü de bu bölümde görürüz. Çok düzenli bir şekilde 7. mühürün açılmasını 7 borazanın çalınışı Vahiy 8. bölüm 2. ayetten 11. bölüm 19. ayete kadar borazanın çalınışı bunu takip eder. 7. borazanın çalınmasından sonra 7 önemli kişi ortaya çıkacaktır. Vahiy 12. bölüm 13. ayette bu başlar. Denizden çıkan canavarı öfkeyle dolu 7 tas izler. Bu da Vahiy 15. bölüm 16. ayettedir. Öfkeyle dolu son tas bize Babil'i ve yargıyı getirir ve bu da ardından Mesih'in yeryüzüne geleceği büyük sıkıntı dönemini Vahiy 17. bölüm 18. ayete göre sonlandırır. İlk ve son yargıların Babil üzerine geldiğini görmek ilginçtir. Babil Kulesi ile Tanrı'ya karşı ilk örgütlü başkaldırıyı Yaratılış 11. bölüm 1 ila 9. ayetlere göre temsil etmektedir. Babil hem dinsel hem de politik olarak Tanrı'ya son başkaldırıyı da temsil eder. Dinsel başkaldırı Vahiy 17. bölümün konusu olurken politik başkaldırı ise Vahiy 18. bölümde anlatılır. Bu da insanın yeryüzündeki kısacık gününü sonlandıracaktır. Bizim için önemli olan, unutmamamız gereken şey bu kitabı açmaya layık olandır. O şimdi her şeyi yönetmektedir. Başta da belirtildiği gibi Vahiy İsa Mesih'in açıklanışıdır. O artık kandilliklerin arasında yürümemektedir. Çünkü zaten onlar yeryüzünden alınmıştır. O artık arabuluculuk yapan başkâhinde değildir. Tanrı'nın yeryüzüyle ilgili isteklerini kitabın mühürlerini açarak yerine getirendir. Büyük sıkıntı döneminin tüm yargıları içinde borazanların, tasların ve kişilerin çıktığı mühürlerden ortaya çıkar. Büyük sıkıntının tetiği cennete çekilir. İsa Mesih bu olayların tümünü yönetir. 2. Mezmur 9. ayette kullanılan "onları demir çomakla kıracaksın" sözünün nedeni budur. Bazıları tüm bunlardan hoşlanmadığını söyleyebilir. Onun yeryüzündeki başkaldırıyı nasıl düzelttiğine ilişkin sizin daha iyi bir öneriniz bilmiyorum var mı? Eğer varsa bunu Rab İsa'ya iletin. Sizce nasıl düzene sokabilir? Onun 2000 yıl önceki gibi geldiğini düşünelim. Dünya sistemlerinin yetkiyi ona bırakmaya hazır olduklarını düşünüyor musunuz? Dünya ülkeleri ne yapardı? Kimse yetkiyi ona bırakmazdı. İsa Mesih'i kimse başa geçirmezdi. Her partide başa geçmek isteyen pek çok insan var. Size şunu söylememe izin verin. Değerli olan odur. Peki o başa nasıl geçecek? Tam 2. mezmurun dediği şekilde onları demir çomakla kıracak. Buradan itibaren bunun yani yeryüzündeki yargılamanın ortaya çıkışını Vahiy kitabında görürüz. İnanlar topluluğu bu yargı döneminden muaf olacaktır. Peki neden? İyi hoş, pazar günü kilisede din dersine katılan kişiler oldukları için mi? Hayır. Onlar da günahlıdır ama Tanrı'nın lütfuyla kurtuldular. Sadece Tanrı'nın lütfunu reddedenler büyük sıkıntı dönemine girer. Sanımca bu yüzden Tanrı kendi sözünün tüm dünyada duyulmasını sağlamak için bu döneme izin vermektedir. O, ilk olarak herkesin sözlerini duymasını sağlayacaktır. Kişilerin bu durumda verecekleri karar, büyük sıkıntı dönemine girip girmeyeceklerini de belirleyecektir. 4 ve 5. bölümler yeryüzündeki yargılamaya ilişkin hazırlayıcı bölümlerdir. 4. bölümde üçlükte tek olan Tanrı'yı ve tahtı görürüz. 5. bölümde ise kitabı ve Rab İsa Mesih'i görmekteyiz. Büyük sıkıntı döneminin korkunçluğunu ve şiddetini artıran bazı faktörler de vardır. İlk olarak kutsal ruh artık şeytanı zapt etmeyecektir. Yani kutsal ruh dünyayı terk mi edecek? Hayır, değil. O Pentekost gününden önce de dünyadaydı ancak Pentekost gününde imanları Mesih'in bedenine vaftiz yoluyla katmak, onları doldurmak, bu dünyada yönlendirmek gibi yeni görevler üstlendi. İnanlar topluluğunu dünyadan alıp çıkaracak olması onun da ayrılacağı anlamına gelmez. O yine burada olacak ancak kötü olanı engellemeyecektir. Başka bir deyişle o dönemde insanlar da şeytan da istediğini yapacak. Bu nedenle ben burada kalmak istemezdim. İkinci olarak tuz ve ışık olan gerçek inanlar topluluğu yeryüzünden gitmiş olacaktır. İnanlar topluluğu bugün dünyada çok az da olsa bir etkiye sahiptir ancak yeryüzünden ayrıldığında o etki de kalmayacak. Üçüncüsü şeytan zamanının kısa olduğunu bilir. Önceden hazırladığını yapacaktır. Tanrı tarafından serbest bırakıldığında da bu fırsatı değerlendirir. Dördüncü olarak kötü kişiler de hain planlarını uygulamakta serbest olacaklar. Yani Mesih karşıtı kısa bir süreliğine dünyadaki kontrolü eline geçirecektir. Beşinci olarak Tanrı doğrudan yargılayacaktır. Bunu Vahiy 6. bölüm 17. ayette şöyle görüyoruz. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? Büyük sıkıntı döneminin bir fırtına kopar gibi aniden geleceğini sanmıyorum. Mühürler aşamalı ve mantıklı bir şekilde kronolojik olarak açılır. Açılmalar birer birer olur. Vahiy kitabının içeriği anlamlıdır. Bu bölümün metnine yaklaşırken 4. bölümden itibaren gelecekten söz ettiğimizi de belirtmek isterim. Bugün inanlar topluluğu dönemindeysek ve geleceğe bakıyorsak bu mühürlerin, tasların, borazanların ve kişilerin hiçbirini günümüze getiremeyiz. Öyle inanıyorum ki şimdilik sahneye bakıyoruz ve bu olaylar henüz olmaya başlamamıştır. Ancak birçok kişi bu bölümü yorumlarken bu olayların şu anda olduğunu öne sürer. Bu elbette ilgiyi uyandırarak kutsal kitap satışlarını artırabilir ancak Yuhanna'nın burada söyledikleriyle ilgisi yoktur. Bunu 6. bölümden itibaren gelecekle ilgili bir kuram olarak dikkate almak isterim. Bu olaylar henüz olmaya başlamamıştır. Yeni toplulukla ilgili vahiy bölümü tarih ile uyum içerisindedir ancak bunu geleceğe uyarlayamazsınız. Peygamberliklerin yorumlanmasındaki iki önemli görüş, tarihe göre ve geleceğe göre yorumlayanlar arasındaki fark bu noktada belirginlik kazanmaktadır. Tarihe göre yorumlayanlar tüm bunların bir tarih olduğunu düşünür. Ancak bunların da önemli bir bölümünü tarihe uyarlayamayacaklarını görünce geleceğe göre yorumlamaya çalışmaktadırlar. Bin yıllık döneme inanmayanlar buradan itibaren her şeyi tarihe mal etmeye çalışır. Sonuçta Dr. Wellworth'e göre tarihe göre yorumlama taraftarı olanlardan ortaya çıkmış 50 kadar farklı görüş bulunmaktadır. Bunların 49'u hatta hepsi öyle inanıyorum ki yanlıştır. Vahiy kitabının kalan bölümünü tümüyle yani tarihe göre yorumlayanların düzenlediği bir seminere de katıldım. Konuşmalar zaman zaman oldukça da komik bir hal alıyordu. Örneğin kutsal kitabın belirttiği gibi şeytanın dipsiz bir kuyuya atılması olayının daha önce olmuş olduğunu belirtiyorlardı. O zaman bunu ileri süren kişiye şunu sordum. Şeytanın bugün de sürmekte olan etkinliklerini nasıl açıklıyorsunuz? Şöyle yanıtladı. Şeytan zincire vurulmuş durumdadır ancak bu çok uzun bir zincir olduğundan etkide bulunabilmektedir. Bu çok uzun bir iple bağlanan bir ineğin çeşitli yerlerde otlayabilmesine benzer. Tüm dünyada otlayabileceğine göre sanırım şeytanın çok uzun bir zinciri var. Tarihsel yorumlarla yaklaştığımızda kutsal yazı yorumlarımızda yanlışlığa düşebiliriz. Yuhanna'nın açıkça ortaya koyduğu nokta buradan 20. bölümün sonuna dek olan olayların gelecekteki olaylar olduğudur. Burada kronolojik bir sıra izliyoruz ve bu oldukça da mantıklıdır. Bu olayların şimdi olduğunu söyleyemeyiz.
Vahiy 6. bölüm 1 ve 2. ayetlerde beyaz atlıyı görürüz. Şöyle yazar, sonra kuzunun 7 mühürden birini açtığını gördüm. O anda 4 yaratıktan birinin gök gürültüsüne benzer bir sesle gel dediğini işittim. Bakınca beyaz bir at gördüm. Binicisinin yayı vardı. Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı. Rab İsa Mesih 7 mühürlü kitabı alıp ilk mührünü açmaktadır. Onların tümünü sırayla açacaktır. O tam yetkilidir ve cennetteki her yaratık onun buyruğuna göre hareket etmektedir. 4 atlı yola çıkmaktadır. İlk mührü açıp git der. King James çevresinde Yuhanna'ya gel ve gör denmekte ise de gör kısmı kullanılmaz. Ve emir de cennetten geldiğine göre git demek daha uygun olacaktır. Yuhanna baktım ve duydum ifadelerinde kullanır. Bu da televizyon izlemek gibidir. Beyaz atın sürücüsü konusunda çok çeşitli yorumlar getirildi. Ağır basan yorum bunun Mesih'i temsil ettiği yönündedir. 45. mezmur ile vahinin 19. bölümü düşüncelerini desteklemek için bu yorumcular kullanır. Bin yıllık dönemin öncesine ilişkin görüşü savunan günümüz yorumcuları bu atın sürücüsünün Mesih karşıtı olduğunu düşünmektedir. Birçok değerli yorumcu, Ironsides, Wellworth, Pentecost ile birlikte ben de bu görüşteyim. Mühürleri açan Rab İsa'nın hemen ata binip çıkması biraz güç görünür. Kanımca bu inanılması güç ve tutarsız bir davranış olurdu. Bence o Mesih olduğunu iddia eden, ona benzeyen ve onun gibi çalışmaya çalışan Mesih karşıtıdır. Bugün hepimiz bir dünya diktatörlüğüne doğru gidiş içerisindeyiz. Tüm ulusların sorunları var. Hükümetler yaygın, yasa dışı hareketleri gerektiği gibi önleyememektedir. Mesih karşıtı bir zorba gibi görünmez. Şeytanın melekleri bile ışık meleğidir, borazanı, çatal tırnakları yoktur. Tersine dünyanın gördüğü, en çekici insanlardan biri gibi olacaktır. Dünya onu seçecek ve kendi adıyla geldiği için de alkışlayacaktır. Ancak kontrolü ele geçirince elbette ki dünya için bu kötü olacaktır. Mesih karşıtı, barış ve birlik iddiasıyla gelecektir. Sanımca şu anda bu birliği sağlayabileceğini iddia eden biri çıkıp gelse kimse ona cennetten mi, cehennemden mi geliyorsun diye sormaz. Mesih karşıtı gelip başa geçtiğinde barıştan söz edecek ve dünyada büyük sıkıntı dönemine girerken yeni bir çağa girdiğini düşünecektir. Büyük sıkıntı dönemi kuzu kılığında gelip aslan gibi son bulacaktır. Barış vaadinin dünyanın inanacağı büyük bir yalan olduğu ortaya çıkacaktır. Bu atın üzerindeki Mesih olamaz çünkü Mesih tahttaki kuzu, Yahuda oymağının aslanı, Davut'un kökü olup bu olayları cennetten yönetmekte ve 4 atlıya buyruk vermektedir. Mesih Vahiy kitabının 19. bölümde açıkça bellidir. Ancak burada belli olmamaktadır ve bu da onun Mesih değil taklidi olduğu düşüncesini güçlendirmektedir. Vahiy 6. bölüm 3 ve 4. ayetlere geldiğimizde kızıl ata binmiş olanı görürüz ki bu da ikinci mührün açılmasıdır. Vahiy 6. bölüm 3 ve 4. ayetlerde kuzu ikinci mührü açınca ikinci yaratığın gel dediğini işittim. O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi der. İlk atlı Mesih olamaz çünkü Mesih yeryüzüne barış getirdiğinde bu barış kalıcı olacaktır. Orada görülen kısa süreli bir barıştır. Beyaz at gittikten hemen sonra kızıl savaş atı yeryüzüne gelir. Beyaz atlının dünyaya getirdiği barış geçici ve sahte, yani Mesih karşıtının getirdiği barış olacaktır. Mesih karşıtı kendini dünyaya barışı getiren yönetici olarak tanıtsa da bunu garanti edemez. Çünkü Tanrı şöyle der, Yeşaya 57. bölüm 21. ayet. Kötülere esenlik yoktur diyor Tanrım. Bu kutsal yazı kesinlikle yerine gelmiştir. Barış başa geçmek isteyen bir politikacının da vaat edebileceği bir şey midir acaba? Ama dünyanın neresinde gerçek anlamda bir barış var, bunu düşünmek gerekir. Mesih karşıtı bir hilekar olacaktır. Barış getirmeyecektir çünkü kızıl savaş atı yeryüzünde dolaşmaktadır ve bu kez gerçek bir dünya savaşı olacaktır. Bunun gerçekleşmiş olduğunu düşünmeyin. Bu gelecekteki olaydır. Vahiy 6. bölüm 5. ayete geldiğimizde siyah atı ve 3. mührün açılmasını görürüz. Vahiy 6. bölüm 5 ve 6. ayetlerde kuzu 3. mührü açınca 3. yaratığın gel dediğini işittim. Bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı. 4 yaratığın ortasında sanki bir sesin şöyle dediğini işittim. Bir ölçek buğday 1 dinara, 3 ölçek arpa 1 dinara ama zeytinyağına, şaraba zarar verme. Yuhanna yine duydum, işittim diyor. Yani görüyor ve bakıyor. Yalnızca bizim bundan emin olmamızı ister. Siyah renk açlığı ve yas tutmayı simgeler. Yeremya 4. bölüm 28. ayet ve Malaki 3. bölüm 14. ayetlerden bunu anlarız. Yeremya'nın ağıdında 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde şimdi ise görüşleri kömürden kara, sokaklarda tanınmaz oldular. Bir deri bir kemiğe döndüler, odun gibi kurudular. Kılıçla öldürülenler, kıtlıktan ölenlerden mutludur. Çünkü kıtlıktan ölenler, tarla ürününün yoklukluğundan yıpranarak erimediler der. Burada da görüyoruz ki siyah bir yası ve sıkıntıyı ifade etmektedir. Siyah at yeryüzüne gelecek olan açlığı temsil eder. Savaştan sonra daima yiyecek sıkıntısı olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nda bile zenginler et bulmakta güçlük çektiler. Ama yine de yaşamın zevklerine ulaşabiliyorlardı. Bugün de birçok fakir ülkede durum aynıdır. Zenginler her şeyi alabiliyor ama fakirlerin çocukları açlıktan ölüyor. Zenginler istediklerini alabilecekler, yoksullar ise alamayacak. Bu her zaman böyle olmuştur. İleride de değişen bir şey olmayacak. Yoksullara yardım için pek çok düşünce oldu ama bu düşüncelerin yoksullara bir yararı olmadı. Yoksulların kendilerine güvenini artıramadı. Neden? Çünkü güvenebileceğimiz sadece İsa Mesih'tir. Dördüncü mührün açılmasında soluk renkli ata binen birisi görülür. Vahiy 6. bölüm 7 ve 8. ayetlerde kuzu dördüncü mührü açınca gel diyen dördüncü yaratığın sesini işittim. Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı ölümdü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi der. Burada dünya nüfusunun dörtte birini öldürecek olan vebadan söz edilmektedir. O gün bunu durdurabilecek kadar antibiyotik ya da penisilin bulunamayacak. Adı ölümdü diyor. Ata binene ölüm adı verilse de ölüm savaş kadar kişiselleştirilmiştir. Fiziksel ölümde gözle görülenden fazlası bu ayetlerde vardır. Çünkü insan sadece fiziksel bir varlık değildir. Ve ölüm de sadece fiziksel aktivitenin durması değildir. Ölüm bedeni alıp götürürken kaybolmuş insanların ruhu da Luka 16. bölüm 32. ayete göre ölüler diyarına gidecektir. Adı ölümdü. Ölüler ülkesi onu izliyordu diyor. Ölüler diyarı bazen cehennem olarak da çevrilebilir. Ölüler diyarı fiziksel ölümü ya da ruhun gittiği yeri ya da bedenin konduğu mezarı kastetmektedir. Başka bir deyişle ölüm bedeni alırken kurtulmamış birinin ruhu da ölüler diyarına gider. Ölüm günahın sonucudur. Adem'den Musa'ya kadarki dönemde insanların işledikleri günah Adem'deki ile aynı değildi. Ayrıca yasayı çiğnemekte söz konusu değildi çünkü 10 emir henüz verilmemişti. Yine de insanların günah işlediği ve öldüğü bir dönemdir. Adem'in günahı onların da günahı oldu ve Adem gibi öldüler. Ölümün normalde pek aklımıza gelmeyen üç yönlü anlamı vardır. Ölümün sadece bedenle ilgili olduğu düşünülür. İlk olarak fiziksel ölüm yalnızca bedensel ölümü kasteder. Adem'in günahının sonucudur. İkincisi Tanrı'ya baş kaldırıp ondan ayrılmak olan ruhsal ölüm vardır. Tanrı'ya yönelik bir kapasite ve arzumuzun olmadığı, Adem'den miras aldığımız ölü bir doğamız var. Ve son olarak da sonsuzlukta yaşanılacak ölüm vardır ki bu sonsuza dek Tanrı'dan ayrı kalmaktır. Kişi kurtuluşa kavuşmadığı takdirde sonu budur. Bu ileride Vahiy 20. bölüm 14. ayette karşılaşacağımız ikinci ölümdür. Adem günah işlemeden Tanrı ona şunu söyledi. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette. Ondan yediğin gün mutlaka öleceksin. Ancak Adem bundan sonra fiziksel olarak 900 yıldan fazla yaşadı ama Tanrı'nın gözünde ruhsal olarak ölü durumdaydı. Tanrı'dan kaçtı, artık Tanrı'yla zaman geçirme arzusu da yoktu. Ruhsal ölümü fiziksel ölüm izledi ve sonuçta da tüm insanlıkta yaşanan budur. İnsanlık gitgide bozulmaya başladı. Çağımız modern tıp ve harika bilimsel gelişmeler sayesinde yaşamımızı sürdürmek için bize yardımcıdır. Bu olanaklar olmasaydı yaşam çok daha kısa olacaktı. İnsanlık soyunun başı o olduğundan onun isyanı bizim isyanımız, onun ölümü bizim ölümümüz oldu. Şimdi İsa Mesih yeni yaratılışın başıdır ve bu yaratılış sadece Mesih'te yaşam bulmaktadır. Yalnızca o hayat verebilir. Kendisine ait olanların yaşamı ve sonsuz mutluluğu için tüm sorumluluk İsa Mesih'tedir. Büyük sıkıntı döneminde ölüm başıboş olacaktır. Rab İsa bunu Matta 24. bölüm 22. ayette şöyle ifade eder. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Büyük beyaz yargı kürsüsünde son olarak ölüm yok edilecektir. Vahiy 20. bölüm 14. ayete göre. Elçi Paulus da bunu 1. Korintiler 15. bölüm 26. ayette şöyle doğrular. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Kılıç, açlık, veba ve vahşi hayvanlar yeryüzü nüfusunun dörtte birini o dönemde ortadan kaldıracaktır. Bu Tanrı'nın daha önce Hezekiel peygamber aracılığıyla söylediği peygamberlik sözüdür. Hezekiel 14. bölüm 21. ayet. Egemen Rab şöyle diyor. Yeruşalim'deki insanları ve hayvanları yok etmek için üzerine dört ağır yargımı, kılıcı, kıtlığı, yabanıl hayvanları, salgın hastalığı gönderdiğimde daha neler neler olacak. Gördüğünüz gibi soluk renkli at yeryüzünü kaplayacak olan vebayı simgeler. Aynı zamanda büyük bir yaygın hastalığı da içermektedir. Gördüğünüz gibi dört atlı Rab İsa'nın yeryüzündeyken verdiği örneğe uyar. Matta 24. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında Zeytinlik Dağı'ndaki konuşmasında çünkü birçokları adımla gelip ben Mesih'im diyerek nicelerini kandıracak. Savaş sesleri, savaş söylentileri duyacaksınız. Sakın dehşete kapılmayın. Bu olayların olması gereklidir ama daha son gelmemiştir. Çünkü ulus ulusa, krallık krallığa karşı ayaklanacak. Çeşitli yerlerde kıtlıklar görülecek, depremler olacak. Bunların tümü sancıların başlangıcıdır der.